Ayrım 12.
Çocuklar kahkahalarla gülmeye ve Kalina Ivanoviç'i alkışlamaya başladılar. Kalina Ivanoviç gerçekten öfkelenmişti. Komutanlar kurulu bu işi tartışacak dedi. Bana bakın, bunlar bize görücü gelmişler ama bakalım kızımız Olga'yı ağzına ömründe patatesle soğandan başka bir şey koymamış olan ve tarlasında çavdar yerine kaz ayağı yetiştiren o asalak Nikolayenko gibi bir yoksula verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Bunu iyi düşünelim. Biz zenginiz, iyice bir düşüneceğiz bakalım. Komutanlar kurulunun sevincine ve orada bulunanların yüzüne bakılırsa çözümlenecek başka sorunun kalmadığı anlaşılıyordu. Görücüler kısa bir süre için dışarı çıkarıldı ve komutanlar kurulu Olya'nın çeyizini tartışmaya koyuldu. Az önceki görüşmeler çocukların yaralarına dokunmuştu. Bu yüzden Olga'ya herkes parmak ısırtacak bir çeyiz düzdüler. Şere'yi çağırmaya bir adam gönderildi. Böylesi büyük özverilere karşı koyacak diye herkesin ödü kopuyordu. Ama Şere bir an bile düşünmeden şunları söyledi. Çok doğru. Bizim için ne denli güç olursa olsun Voronova'nın zengin bir gelin olması için ne gerekirse yapmalıyız. Bu bölgenin en zengin gelini olmalı. Kulakların ağzının payını vermeliyiz. Böylece çeyiz tartışması sırasında ancak şu türden anlaşmazlıkları çözmek gerekli oldu. Tay mı dediniz? Hayır. Bir at vereceğiz. Tay da neymiş? Temiz havada gerilen sinirlerini rahatlatan görücüler bir saat sonra kurula çağrıldılar. Kolya Verşnev masanın başında ayakta durarak ve hafiften kekeleyerek şu etkileyici konuşmayı yaptı. Komutanlar kurulu şu kararları almıştır. Olya Pavel'le evlenecektir. Pavel ayrı eve çıkacak, babası kendi çiftliğinden istediği bir bölümü ona verecektir. Dinsel tören yapılmayacak, evlilik resmi kütüğe işletilecektir. Evliliğin ilk günü burada kutlanacak, sonra oğlan tarafı dilediğini yapacaktır. Olya'ya bir çiftlik kurmasına yardımcı olmak üzere şunlar verilecektir. Bir simental inek ve bir buzağı, bir kısrak ve bir tay, 5 koyun, bir İngiliz domuzu, dişi. Bu sonsuz listeyi okumaktan Kolya'nın sesi kısıldı. Neler yoktu çeyiz listesinde? Tarım aletleri, tohumlar, yedek yem, giysi, çarşaf, eşya, dikiş makinesi bile vardı. Kolya sözlerini şöyle bitirdi. Olya'ya gerektiğinde her zaman yardım edeceğiz. Kendisiyle kocası da gerektiği zaman topluluğa yardımcı olmak zorundadırlar. Pavel'e de topluluk üyesi unvanı verilecektir. Görücüler sinirli sinirli gözlerini kırpıştırıyorlar. Kendi cenaze törenlerine hazırlanıyormuş gibi görünüyorlardı. Artık ille de geleneklere uymayı, neyin nasıl yapılacağını umursamayan kızlar güle güle koştular. Havluları görücülerin göğsüne çapraz bağladılar. Ufaklıklarsa Toska'nın önderliğinde gelip adamlara üzeri bir peçeteyle örtülü tabak içinde ekmekle tuz sundular. Görücüler şaşkına dönmüşlerdi. Ne yapacaklarını bilemediler. Ekmeği aldılar ama onu nereye koyacaklarını bilmiyorlardı. Toska Kuzma Petrovic'in koltuğunun altındaki tabağı usulca çekerken neşeli neşeli gülüyor şöyle diyordu. Şey, bunu geri vereceksiniz yoksa değirmenciyle başım derde girer. Bu onun şeyi. Nasıl derler? Tabağı işte. Kızlar masanın üzerine bir örtü yaydı. 3 şişe kırmızı şarapla 10-12 kadar bardak getirmişlerdi. Kalina Ivanoviç herkese bir bardak şarap koydu. Kendininkini kaldırarak şöyle dedi. Bir yastıkta kocasınlar. Kızın da aklı uzun, itaati tam olsun. Kime boyun eğecek yani diye sordu Osip Ivanoviç. Bunu bilmeyecek ne var? Komutanlar kurulunu elbet. Bardakları tokuşturduk, kafalara diktik. Üstüne sosisli sandviçler yedik. Kuzma Petrovic saygıyla eğildi. Her şeyi böyle güzel bir biçimde düzenlediğiniz için teşekkür ederiz dedi. Şimdi artık gidip Pavel Ivanoviç'le Evdokya Semyonovya'yı kutlayabiliriz. Hadi gidin kutlayın bakalım dedi Kalina Ivanoviç. Osip Ivanoviç ellerimizi sıktı. Bulunmaz insanlarsınız, üstünüze yok. Görücüler okullu kızlar gibi utana sıkıla eğile doğrula çıktılar ve köye yollandılar. Onları geçirdik, arkalarından baktık. Kalina Ivanoviç birden neşeyle gözlerini kıstı. Sanki kendisine yakarılıyormuş da sonunda razı olmuş gibilerden omuzlarını kaldırıp indirdi. Bu böyle olmayacak. Doldurulmuş baykuş postu gibi görücü gönderilir mi hiç? Koş arkalarından yetiş. Petya, söyle benim odama gelsinler. Sen Anton, atları arabaya koş, 1 saate kadar hazır ol. Bir saat sonra çocuklar görücüleri kahkahalar arasında arabaya bindirdiler. Havlular önlerinde bağlı duruyordu daha. Ama doğru dürüst konuşmak da dahil resmi görevlerinin ne olduğunu gösteren tüm öteki belirtileri ve resmilik özelliklerini yitirmişlerdi. Kuzma Petrovic ekmeği unutmamıştı ama onu sevgiyle bağrına bastırıyordu. Çapkın o koca arabayı kumlu yol üzerinde kuş tüyüymüş gibi çekiyordu. Kalina Ivanoviç yere tükürdü. Bu beş para etmezleri bilerek gönderdi asalak. Kim? Kim olacak? Nikolayenko. Böyle geline böyle görücü diye bize ders verecek aklınca. Yok yok dedi Silanti, ondan değil. Bazıları böyle papaz tanımazlara görücü gitmeyi kabul etmez. Oysa bunlar öyle insanlar değil. Papaz mapaz umursamıyorlar. Bana kalırsa moruk. Hani biliyorsunuz kimi demek istediğimi. Dinsel tören istiyormuş gibi görünün diye tembihledi bunlara. İstemezlerse fazla üstelemeyin, tamam mı? Gerisi boş işte. Düğün Ağustos'un ortalarında yapılacaktı. Bu yüzden komisyonlar işe koyuldu, bir oyun hazırlandı. Derdin biri bitmeden biri çıkıyordu. Dert bir yana, yapılan harcamaların sonu gelmiyordu. Kalina Ivanoviç'in canı sıkılmaya başlamıştı. Anton Semyonovic dedi bana. Eğer bütün kızlarımızı böyle evlendirmeye kalkarsak oğlanlarla beni, benim gibi bir kafasızı, sokaklara salıp mendil açmaya göndereceksin. Ama bu işten alnımızın akıyla çıkmalıyız, biliyorum. Düğün günü topluluğun çevresini nöbetçiler sardı. İki müfreze bu işe ayrılmıştı. Doğru dürüst davetiyeler bastırdık. 70 kişiye gönderdik. Davetiyeler şöyleydi. Maxim Gorki Çalışma Topluluğu Komutanlar Kurulu, topluluk üyelerinden Olya Voronova'yı uğurlamak ve yoldaş Pavel Pavlovich Nikolayenko ile evlenmesini kutlamak üzere vereceği yemek ve oyunda hazır bulunmanızı rica eder. Komutanlar Kurulu. Öğleden sonra ikiye kalmadan her şey hazırdı. Şölen sofraları bahçeye, çeşmenin çevresine kuruldu. Bu alanın süslenmesi işini Zinovi Ivanoviç'in sanat çevresi üstlenmişti. Dikilen direklerin tepesine yeşil yapraklı dallardan yapılma çelenkler asılmıştı. Bunlar tatlı tatlı salınıyor, görkemli bir görünüm oluşturuyordu. Açık hava yemek salonumuzun tüm çevresi bu uzun direklerle sarılmıştı. Bu çelenklere herkes hayran oluyor, bakmaya doyamıyorlardı. Ama kimse de çocukların bunları oralara nasıl astığını merak etmiyordu. Masalarsa beyaz güllerle, Şeren'in kar kraliçeleriyle süslenmişti. Topluluğun ne ölçüde geliştiği, dış görünümünü nasıl düzelttiği bugün açıkça görülüyor, bu durum insana büyük bir mutluluk veriyordu. Çiçeklerle dolu olan bahçemizi süsleyen kumlu dar yollar, meyvalıklarımızın ne denli zengin, ağaçlarımızın ne denli bol olduğunu iyice ortaya çıkarıyor, bu gerçekliği vurguluyordu. Meyvalıklarımızdaki her ağaç üzerinde, her bir fidanlar kümesi üzerinde, çiçek yataklarının her bir sırası üzerinde, nice gecelerin sessizlikleri boyunca düşünülmüştü, kim bilir. Bunların hepsi özel müfrezelerin teriyle sulanmış, pırlanta taşlarıyla süslenir gibi topluluğun tümünün sevgi ve özeniyle güzelleştirilmişti. Irmak yamacındaki setler ve düzlükler hoşgörüsüz ama seven eller tarafından düzene konulmuştu. Şurada birkaç tahta merdiven ağaçtan yapılma korkuluk, dikdörtgen biçiminde küçük bir halı, çiçekleri işleme değil canlı, döne döne giden dar, düzenli yollar. Bütün bunlar insanoğlunun, insanlığın bizler gibi yalın ayak temsilcilerinin bile doğaya üstün gelebileceğinin yeni kanıtlarını oluşturuyordu. Ve bu yalın ayak ustanın uçsuz bucaksız bahçelerinde eski insanlığın üvey çocuğu, geçmişin yaralarını bir sanatçı ustalığıyla iyileştirmeyi başarabilmişti. Daha büzün buraya 200 gül fidanı ekmişti çocuklar. Ama yıldız çiçeklerinin sayısını bilen yoktu. Karanfilleri, ağaçları, al sardunyaları, çan çiçeklerini, haseki küpelerini sayabilen çıkmamıştı. Bahçe binaların bulunduğu alancıkları birbirine bağlayan taş yollarla çevriliydi. Kare ve üçgen biçimindeki çimlik alanlar bahçeye bir tazelik, bir başka güzellik katıyordu. Hemen her yerde bir tahta sıra bulunmaktaydı. Toplulukta yaşam güzeldi artık. Dirliğimiz, düzenliğimiz tamdı. Bu büyük gelişmeyi görüp yüreğimde duydukça dünyamızın süslenmesi işine yaptığım katkıdan gurur duyuyordum. Ancak benim kendime göre bambaşka bir güzellik anlayışım vardı. Ne çiçekler, ne gölgeli kuytu köşeler, ilgimi ve dikkatimi o lacivert kısa pantolonlu, beyaz gömlekli çocuklardan çekip koparamazdı. Şu anda da onları izliyorum. İşte yine koşturuyorlar. Konuklarımızın arasında sessizce dolaşıyor, masalardaki eksiklikleri, fazlalıkları izleyip gerekeni yapıyor ya da belli noktalarda nöbet tutuyor, bu olağanüstü düğüne şaşırıp kalmak, parmak ısırmak üzere gelmiş olan yüzlerce çağrısız konuğu bahçeye sokmamaya çabalıyorlar. İşte bu gördükleriniz Gorki çocuklarıdır, Gorkililer. Başları dik, pazuları sağlam, ruhları sağlıklıdır. Vücutları esnektir. Her şeye yetişir, her işin üstesinden gelirler. Bu dolgun adeleler, sağlıklı bedenler ilaç yüzü görmemiştir. Bu canlı yüzler, kırmızı dudaklar, güzelliklerini ilaçlara borçlu değiller. Bu yüzler topluluğun eseridir. Bu mutlu yüzler sokaklardan toplanıp getirilmemiştir topluluğumuza. Gökten yağmamıştır. Hepsinin kendine göre bir yaşam yolu var. Gorki topluluğunun da bir yolu var. Bu yolların nerelerde başladığını az çok görebiliyorum artık. Ama geleceği saran bu sis bulutları arasından yolların ne yöne gittiğini, nasıl ilerleyip nerede, nasıl sona erdiğini görmek öyle güç ki. Bu bulutların arasında insanlar tarafından henüz bulunmamış, adı konulmamış, kimsenin aklından geçmemiş, hiçbir hesaba kitaba sığmayan öğeler fırıl fırıl dönmekte, girdaplar oluşturmaktaydı. İşte insan bu öğeler arasında ilerlerken kendine göre başka güzellik anlayışları geliştiriyor. Öyle ki çiçeklerin ve düzenli bahçelerin güzelliği artık coşku vermiyor bana. Hele Maria Kondratyevna gelip de bana şu soruyu sorunca çiçekleri büsbütün unuttum. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ne öyle tek başına somurtmuş duruyorsun bakalım kız babası? Ben somurtmayayım da kim somurtsun? Sen bile beni yalnız bıraktın. Hadi hadi. Gel seni avutalım biraz bakalım. Seni arıyordum zaten. Düğün armağanlarına birlikte bakalım ha? Hadi yürü. Olya'nın tüm eşyaları iki derslikte toplanmıştı. Konuklar çeyiz bakıyordu. Öfkeli, kıskanç kadınlar dudaklarını büküyor, yan gözle beni süzüyorlardı. Kibirlilik etmiş oğullarını çiftçi kızlarıyla evlendirmişlerdi. Bizim gelinimizi küçük görmüşlerdi. Oysa şimdi bundan daha zengin bir gelin görmediklerini düşünüyorlar, böyle bir kısmeti kaçırdıklarına yanıyorlardı. Bana ters ters bakmalarını anlayışla karşılıyordum. Akın akın görücü gelmeye başlarsa ne yapacaksın diye sordu Bokova. O bakımdan hiç korkum yok diye yanıtladım onu. Bizim kızlar kolay kolay koca beğenmez çünkü. Ufaklıklardan biri korkudan ödü patlamış gibi heyecanla bize doğru koşuyordu. Geliyorlar. Bahçede toplan borusunun sesleri yankınıyordu bile. Sancak takımı ve trampetçiler kapının önünde sıra oldular. Gelinle damat değirmenin arkasından doğru geliyorlardı. Atlar kırmızı kurdelalarla süslenmişti. Sürücü yerinde oturmakta olan Anton Bratchenko da bir kordela takmıştı. Çifti selamladık. Anton dizginlere asıldı ve Olya sevinçle kendini kollarıma attı. Çok heyecanlıydı. Hem ağlıyor hem gülüyordu. Ah ne olur beni bırakmayın, öyle korkuyorum ki. Küçük bir toplantı yapıldı. Maria Kondratyevna genç çifte Halk Eğitim Bakanlığı adına tarım kitaplarından oluşan bir kitaplık sundu. Onun bu inceliği beni hem şaşırttı hem duygulandırdı doğrusu. Maria'nın ardında duran iki çocuk çiçeklerle süslü masa büyüklüğünde bir tahta üzerinde dizili kitapları taşımaktaydı. Toplantıdan sonra genç çifti Flamamızın eşliğinde uygun adım şölen masalarına götürdük. Baş köşeyi onlara ayırmıştık. Sandalyelerin ardında bayrak tutan iki topluluk üyesi duruyordu. Topluluk nöbetçisi bu bayrak taşıyıcıları düzenli aralıklarla değiştiriyordu. Kar beyazı ceketler giymiş 20 topluluk üyesi yemeği dağıtmaya başladı. Taranets'in komutasındaki özel müfreze konukların ceplerine şöyle bir göz atıyor, hokkabazlara özgü el çabukluğuyla şişe şişe ev vodkasını Kolomak'ın sularına sessizce atıyordu. Genç çiftin bir yanında ben oturuyordum, öbür yanında Pavel Ivanoviç ile Evdokya Stepanovna. Çok acımasız, katı bir adam olan Pavel Ivanoviç, büyük keramet sahibi Aziz Nikola'nın sakalını andıran koca sakalını indire kaldıra burnundan soluyordu. Ya oğlunun öyle bağımsız olmasına öfkelenmişti ya da Taranets az önce elinden bir şişe vodkayı aldığından bira şişesini gördükçe tepesi atıyordu. Soluması bundan olsa gerekti. Çocuklar bugün harikulade. Onlara bakmaya doyamıyorum. Hareketli, neşeli, nazik birer delikanlı hepsi. Ve hepsi de o kendilerine özgü tatlı alaycılığı elden bırakmıyor. Böylesine büsbütün sevimli oluyorlar. Masanın öbür ucunda oturmuş, kendilerine düşen 5 konukla ilgilenen 11. müfreze onlarla uzun sohbetlere dalmış görünüyorlar. Acaba yeterinden çok içtenlikli mi davranıyorlar, fazla mı ileri gidiyorlar diye düşündüm. Yanlarına gittim. O çocuksu sesinden kurtulamamış olan Şelaputin, Kozir'in bardağına bira doldururken şöyle diyordu. Peki sen kilisede evlendin de ne oldu? Bak, sonu iyi çıkmadı. Hadi seni yeniden evlendirelim, dedi Tosca. Benden geçmiş artık evlatlar. Kozir haç çıkardı, birasını kafasına dikti. Tosca güldü. Şimdi karnın ağrıyacak. Tanrı korusun, nedenmiş? Neden haç çıkardın peki? Yanında saman renkli, dolaşık bir sakal sarkıtmış bir köylü oturuyordu. Pavel Ivanoviç'in listesinden çağrılmış bir konuktu bu. Topluluğa daha önce hiç gelmemişti. Gördüğü her şey şaşırtıyordu onu. Çocuklar, burada sizin patron olduğunuz doğru mu? Elbet doğru, diye yanıtladı Şurka. Neden toprağa işliyorsunuz, buna ne gerek var? Tosca Solovyov döndü, onun yüzüne baktı. Neden bilmiyor musunuz? İşlemezsek ırgat oluruz hepimiz. Oysa şimdi kimsenin kapısına gitmemize gerek yok. Sen ne olacaksın peki? Tosca ağzına bir börek attı. Ben mühendis olacağım. Anton Semyonovic bile böyle söylüyor. Şelaputin ise pilot olacak. Alaylı alaylı arkadaşı Şelaputin'e baktı. Toplulukta herkes onun pilot olacağını söylüyordu. Şelaputin lokmasını iştahla çiğneyerek ''Hımm'' dedi. ''Pilot olacağım.'' Peki ama toprağı kim işleyecek? İçinizde çiftçi olmak isteyen yok mu? Var elbet, dedi Tosca. Bazılarımız toprağı seviyor. Adamın yüzüne şöyle bir an baktı. Ama bizim çocuklar sizin köylüler gibi olmayacak, diye ekledi. Deme, nasıl yani? Yani biz başka türlü çiftçiler olacağız. Traktörlerimiz olacak. Siz hiç traktör gördünüz mü? Gördüm diyemem doğrusu. Biz gördük. Bir sovhoz vardı. Oraya dişi domuz götürmüştük. İşte orada gördük. Traktörleri var onların. Tıpkı bir Ağustos böceğine benziyor. Müfrezelerimiz yan yana oturmuş konuklardan oluşan uzun sıraları birbirine bağlıyorlardı. Bizim çocukların kümelendikleri noktaları ta uzaktan seçebiliyordum. Zaten görmesen de gürültülerden hepsinin nerelerde olduğunu anlayabilirdim. İçlerinde en hareketli, en neşeli olanı 9. müfrezeydi. Çünkü Lapot oradaydı ve çocuklar da konuklar da kulaklarını ona vermiş kahkahadan kırılmaktaydı. Lapot arkadaşı Tranets'le birlikte 9. müfrezenin masasında ağırlanan değirmencilere bir oyun hazırlamışlardı. Değirmenin kodomanlarının kendi masasına oturtulmasını özel olarak sağlamıştı bu yüzden. Bu kodomanlar güçlü kuvvetli, ayı gibi kıllı bir adam olan çarkçı, ince uzun, kemikleri sayılabilen muhasebeci ve kendi halinde bir adamcağız olan teknisyendi. Tranets vaktiyle cepçiydi. Bu yüzden çarkçının cebinden vodka şişesini alıp yerine kolamak suyuyla doldurulmuş bir başka şişe koymak ona göre çocuk oyuncağıydı. Çarkçıyla muhasebeci bir süre utangaç utangaç oturdular masada. Arada bir göz ucuyla Tranets'in özel müfrezesinden yana bakıyorlardı. Lapot anlamış gibilerden göz kırptı onlara. ''Siz bizdensiniz, bir şeyler yapacağım.'' dedi. Oradan geçmekte olan Tranets'in eğilmesi için işaret ederek kulağına bir şeyler söyledi. Tranets olur anlamında başını salladı. ''Masanın altında birer bardak doldurun.'' dedi Lapot gizlice. ''Biraz da bira katın ki rengi değişsin, kimse anlamaz.'' Masanın altında yapılan çeşitli akrobatik hareketlerden sonra rengi olağanüstü açıklıkta biralarla dolu bardaklar tabakların yanına konmuş bulunuyordu. Bardakların mutlu sahipleri kendilerini dikkatle izleyen 9. müfrezenin bakışları altında ve de sinirli ellerle mezelerini hazır ettiler. Sonunda her şey tamamlandı. Çarkçı Lapot'a mahcup mahcup göz kırptıktan sonra bardağını sakalına yaklaştırdı. Muhasebeci ile teknisyen önlemli davranıyor, bir sağa bir sola bakınıyorlardı ama kimseden çıt çıkmıyordu. Tranets hiçbir şey yokmuş gibilerden bir ağaç gövdesine yaslanmış duruyordu. Lapot gözlerinde beliren ani kıvılcımı gizlemek için göz kapaklarını indirdi. ''Eh şerefinize!'' dedi değirmenci. 9. müfreze başlarını öne eğmiş, 3 konuğun bardak tokuşturmasını izliyorlardı. Son yudumlarda adamların bu işin içinde bir iş olduğunu sezdiklerini ele veren belirtiler görüldü. Değirmenci boş bardağını masanın üzerine koydu ve Lapot'a sakıngan bir bakış baktı. Ancak Lapot hiçbir şeyden haberi yokmuş, çok başka şeyler düşünüyormuş gibilerden önüne bakıyor, lokmasını çiğniyordu. Muhasebeciyle teknisyen de hiçbir şey olmamış gibi durmak için ellerinden geleni yaptılar. Çatallarını mezelerine bile daldırdılar. Değirmenci masanın altında şişesini yoklamaya, incelemeye davrandı. Ama o anda biri eline yapıştı. Taranets'in çilli yüzü ona doğru eğilmişti. "Ayıp ayıp," dedi Taranets. Gerçekten öfkelenmiş gibi yüzü kıpkırmızı kesilmişti. "Vodka getirmek yok dendi size. Üstelik kendi içimizden biri sayılırsınız. Ayıp. Bak hepsini de içmişsin. Başka kim içti bu şişeden?" Değirmenci allak bullak olmuştu. "Tanrı bilir kim içti," dedi. "Aslında içtik mi içmedik mi bilemiyorum doğrusu." "Bilemiyorsun ha? Vay canına. Hoh de bakayım." "Bilemiyormuş. Vodka fıçısı gibi kokuyorsun be. Hiç utanmak yok sizde. Topluluğa öyle şey getirilir mi?" Kalina Ivanoviç biraz uzakta "Ne oldu? Hayrola?" diye sordu. Taranets şişeyi göstererek "Vodka" diye yanıtladı onu. Kalina Ivanoviç değirmenciye ters ters baktı. Dokuzuncu müfreze gülmekten katılma noktasına varmıştı. Lapot onlara Galatenko ile ilgili gülünç bir şeyler anlatıyordu kuşkusuz. Çocuklar başlarını masaya kapatmışlardı. Gülmekten duramıyorlardı. Burada herkesi yemeğin sonuna dek gülmekten katılacak konu vardı. Çünkü Lapot arada bir değirmenciye dönüp soruyordu. "Yetmedi mi? Daha yok muydu ha? Vah vah, iyi miydi bari?" "Pek değil ha. Ah ne yazık ki Fedor bu işe burnunu sokmuş. Onları görmezlikten gelseydin olmaz mıydı Fedor? Ne de olsa bizden sayılır." "Hayır olmaz," diye yanıtlıyordu onu Taranes. "Ciddi ciddi. Baksana sandalyelerinde oturamıyorlar." Lapot'un oyunu sona ermemişti anlaşılan. Değirmenciyi koltuklayarak yerinden kaldırdı. Onu yavaş yavaş yürütmeye çalışırken şöyle fısıldıyordu. "Gel gel seni şöyle bir dolaştırayım. Herkes anlayacak yoksa sarhoş olduğunu." Karabanov'un 8. müfrezesi o gün nöbetçilik görevindeydi. Ama kendisi arada bir masaların çevresinde dolaşıyor, bu görülmedik düğün üzerine yapılan felsefesel tartışmaların en ateşli olduğu noktalarda bitiveriyordu. Koval, Spiridon, Kalina Ivanoviç, Zadarov, Verşnev, Volokov ve Lunacharsky komününün başkanı, kızıl keçi sakallı uyanık Nesterenko'nun oluşturduğu bir kümede bir başka ateşli konuşma vardı. Karabanov yanlarına yaklaştı. Nehrin karşı kıyısındaki komünde işler yolunda değildi. Toprağı işlemede pek başarılı olamamışlar, ayrıcalık ve görev dağıtımını iyi dengeleyememişlerdi. Dik kafalı kızlarla baş edemiyorlar, onları nasıl yola getireceklerini bilmiyorlardı. İçinde bulundukları zaman içinde sabırlı olmayı, geleceğe güven ve inançla bakmayı öğrenememişlerdi. Nesterenko konuyu şu sözlerle özetledi. "Birkaç tane yeni insan bulmamız gerek. Ama nerede? Öylelerini bulmak çok güç, çok." Kalina Ivanoviç hemen atıldı bu sözler üzerine. "Aa, böyle konuşmak size hiç yakışır mı Nesterenko yoldaş?" dedi. "Hiç öyle söz olur mu? O yeniler hiçbir şeyi doğru dürüst yapmayı beceremiyor asalaklar. Sizin asıl eskilere gereksinmeniz var. Ne varsa biz yaşlılarda var. Siz beni dinleyin." Masalarda gürültü azalmıyor, artıyordu. Kendi ağaçlarımızdan toplanmış elma ve armutlar getirildi. Bu kez ve uzaklardan dondurma fıçıları o günü düzenleyen çocukların övüncü göründü. Derken ansızın binalardan birinin ardından duyulan cırtlak akordeon sesleriyle köylü kadınların ciyak ciyak bağırışları havadaki güzellikleri bozdu. Geleneksel düğünlerde töre gereği böyle birkaç kadın şamata çıkarırdı. 5-6 kadın gözleri dumanlanmış çakır keyif bir akordeoncunun önü sıra sözün ona dans ederek yavaş yavaş bize yaklaşmaktaydılar. "Çeyiz almaya geldiler," dedi Taranes. Allı güllü giysiler kuşanmış cılız bir kadın kollarını iki yana açmış, anlaşılan özellikle benim için oynuyor, ayağına büyük olduğu belli garip çizmelerini kumlara daldırıyor, ter ter tepiniyordu adeta.